Ayrım 29, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 262. Gary bir rüya görüyordu. İnanılmayacak kadar canlı ve gerçek bir rüya. Bir çimenlikte çırılçıplak orman perileri tarafından kovalanıyordu ve ayakları kurşun gibi ağırdı. Yürümek başlı başına bir işkenceydi. Holly de çocukları görüyordu çimenliğin öteki ucunda. Holly'nin kucağında bebek vardı. Ötekiler eteğine tutunmuşlardı. Holly ona bir şey söylüyordu ama Gary duymuyordu. Holly'nin gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Ona uzanmaya çalışırken orman perilerinin yumuşacık sıcak elleri vücudunu bastırıyordu. Elleri üzerinden atmaya çalıştı ama başaramadı. Holly ile çocukların kendisine sırtlarını çevirdiklerini gördü umutsuzluk içinde. Holly küçükleri çevresine topladı ve çayırın ötesindeki ağaçların arasında kayboldular. Onlara beklemelerini söylemek istedi ama kendi düşünceleri ve duyguları da karmakarışıktı. Üzerindeki eller heyecan vericiydi. Birden uyarılıyor olma duygusuna kapıldı. Artık kaçmak istemiyordu. Rüyanın sona ermesini de istemiyordu. Uykusu arasında bile bunun bir rüya olduğunu anlamıştı. Heyecanlanıyor, genç kadınlık kokusu başını döndürüyordu. Kendi etine gömülmüş ağızlardan yükselen kahkahaları duyuyordu. O sıcak emici ağızlar vücudunda dolaşıyordu. Holly ile çocuklar gitmişlerdi, onları unutmuştu. Duyduğu şehvet hepsini silip süpürmüştü. Kendini şehvete bırakmak üzereydi. Birden uyandı ve gördüğünün rüya olmadığını anladı. Yatağı kıvrılıp bükülen vücutlarla doluydu. Üzerinden kayıyorlardı. Kaç elin kendisini okşayıp çekiştirmekte olduğunu anlayamadı. Yüzünden deniz suyu gibi ipeksi saçlar geçiyordu. Sıcacık diller dolaşıyordu her yanında. Uzun ve düz bacaklar arasında kayboluyordu. Bir an sessizce yattıktan sonra bir çığlık atarak doğruldu. Çadırı ay ışığıyla aydınlanmıştı. Kendisine yapışan çıplak kadın vücutları sedef gibi parıldıyordu. Ağabeyi yatağının ucunda oturmaktaydı. Şanın göğsü sargılar içindeydi ama yüzünde çocukça bir sırıtma vardı.
''Birincilik ödülü senin Gary. Tüm ganimet galibindir. Keyfine bak dostum, keyfine bak.''
''Seni orospu çocuğu!'' diyerek fırladı Gary. Ama şan göz açıp kapayıncaya kadar kaybolmuştu bile. İki kız sallanan memeler ve savrulan beyaz kışlar arasında korkuyla kendilerini yataktan dışarı attılar. Gary onları yakalayıp her birini bir koltuğu altına sıkıştırarak çadırından dışarı taşıdı. Kızlar havada çaresizce debeleniyorlardı. Çadırının kapısında duran babasını gördü Gary.
''Hey, ne oluyor orada?'' diye sordu şahsa.
''Sevgili kardeşim yatağıma iki solucan koymuş da onları atıyorum.''
''Yazık, çok yazık.'' dedi şahsa. Ama Gary yürümeye devam etti. Şahsa da gülerek arkasından yürüdü.
Kısacık geceliği içinde Isabella da çadırından fırlamıştı. ''Gary, nedir o kolunun altındakiler?''
''Ne olduğu açıkça belli değil mi?''
''İki tane birden mi Gary? Biraz fazla açgözlülük olmuyor mu bu?''
''Şana sor, fikir onundu.''
''Ne yapacaksın onları? Ben de sizinle gelebilir miyim?''
''Memnun olurum. Seninle babam Holly'ye durumu anlatırsınız bari.''
Gary ile arkasındakiler kamptan çıkıp suyun başına kadar gittiler. Gece soğuktu. Suyun başı gelen hayvanların ayakları altında balçığa dönüşmüştü. Trudy Gary'nin kolunun altından ''Lütfen biz sadece küçük bir şaka yapıyorduk.'' dedi. ''Şakaydı.'' diye Erika ağlamaklı bir sesle tekrar etti. ''Lütfen bırakın bizi.'' Gary'nin koltuk altından kaymıştı, başı yere sarkıyordu. Çıplak kıçı ay ışığında parıldıyor, bacaklarını sallıyordu.
''Ben de küçük bir şaka yapıyorum.'' dedi Gary. ''Ama benimki sizinkinden biraz daha komik sanırım.''
Birinci atışı pek başarılı olamadı, sadece 7-8 metre. Ama Erika da iki kızın daha şişman olanıydı. İkinci atışı kusursuzdu, tam tamına 10 metre. Trudy havada uçarken bağırmıştı da, buz gibi suya gömülürken kesildi sesi. İki kız da bir an sonra tepeden tırnağa kadar çamurla örtülmüş olarak ağlayarak çıktılar sudan.
''İşte şaka diye ben buna derim.'' dedi Gary.
Şan kahvaltıya geç kalmıştı, çadırın girişinde durakladı. Gözlerini kısarak çevresine bakındı. Uşaklar hasarın çoğunu ortadan kaldırmışlardı. Kırık mobilyalar gece boyunca onarılmıştı.
Isaac kırılan tabak takımı yerine yedekleri çıkarmıştı. Trudy ile Erika çamurdan büyük bir ölçüde kurtulmuşlardı. Ama saçları hala renkli plastik bigudilerle sarılıydı. Ancak Sean bunların hiçbirini görmedi. Uzun masanın başındaki kendi yerine baktı. Kamp kendisinindi ve geleneklere göre o yer ona aitti. Herkes bilirdi bunu. İskemlenin bezden sırtında bile kendi adı yazılıydı. O iskemlede Gary oturuyordu. Burnunun şişi epey inmişti. Gözlüğünün kırılan kenarını donarmıştı. Duştan hala ıslaklı saçları, kendinden emin ve küstah görünüyordu. İmpala ciğeri yumurta ve soğandan oluşan kahvaltı tabağından başını kaldırıp ağabeyine baktı Gary. ''Günaydın Sean. Hazır ayaktayken bana bir fincan kahve verir miydin?'' Sofrada birden bir sessizlik oldu. Herkes ne tepki göstereceğini görmek için Sean'a bakıyordu. Sean'ın çatılan kaşları yavaş yavaş açıldı, gülümsedi. Büfeye gidip fincanı Isaac'in elinden alırken kaç şeker istersin diye sordu. İki tane yeter. Gary kahvaltısına devam edince sofrada belirli bir rahatlama hissedildi. Herkes yine bir ağızdan konuşmaya başladı. Sean kardeşine kahvesini getirdi. ''Teşekkür ederim Sean. Otursana.'' Yanındaki boş iskemleyi gösterdi. ''Konuşmamız gereken bir iki şey var.'' Isabella ağabeylerinin ne konuştuklarını müthiş merak ediyordu. Ancak iki Alman kızı durmadan bağıra bağıra konuşuyorlar. Kah Şasa ile kah Otto ile flört ediyorlardı. Isabella, Gary'nin birkaç gün içinde o kampta yer alacak toplantıların programını hazırladığını biliyordu. Geleceklerin kimlikleri ve her türlü ayrıntı kendisi ve Nicky için çok önemliydi. Gary'nin ya o İtalyan kadın, daha önce de senin müşterin olmuştu, nasıl biri diye sorduğunu duydu. Sean başını salladı. Elsa Pignatelli mi? İsviçre İtalyanı. Ateş etmeye kandırabilirsen hiç ıskalamaz. Her tetiğe bastığında mutlaka bir şey vurur. Iskaladığını görmedim bugüne kadar. Gary bir an düşündü, başka diye sordu. İnatçıdır. Her şeyin kendi isteğine göre yapılmasını bekler. Kül yutmazın biridir. Kafasının ardında gözleri vardır. Faturayı biraz şişirmeye çalışmıştım, hemen fark etti. Gary başını salladı. Hiç şaşmadım. Avrupa'nın en zengin kadınlarından biridir. Tıbbi ilaçlar ve kimya, jet motorları, silah sanayi. 7 yıl önce kocasının ölümünden beri işleri o yürütüyor. Çok sert biri olarak ün salmış. Geçen yıl yaralı bir fil saldırdı üzerimize. Ama kadın kaçmadı ve 20 adımdan beynine yolladı. Bir tek kurşun hayvanı yere serdi. Sonra bana dönüp iyice azarladı kendi filine ateş ettiğim için. Sert de laf değil yani. Başka bir şey var mı? Zayıf yanları, içki düşkünlüğü. Sean başını salladı. Akşamları bir tek kadeh şampanya. Her seferinde taze bir şişe Dom Perignon açılır. Bir tek kadeh içip kalanı geri gönderir. Şişesi $50. Başka? Gary kalın camlı gözlüğünün ardından baktı sırıtan ağabeyine. Haydi haydi Gary, kadın yaşlı hiç olmazsa 50'sinde vardır. Aslında 42 yaşındadır. Sean içini çekti. Pekala, ille de sucuğu saklama oyunu oynadık mı diye bilmek istiyorsun demek. İlk öneri benden geldi. Ne yapayım, benden beklenen bir şeydir bu. Servisin bir parçası. Kadın güldü. Çocukları baştan çıkardığı için tutuklanmak istemediğini söyledi. Başını salladı sonra. Sean cinsel başarısızlıklarından söz etmekten hoşlanmazdı. Çok yazık, onunla iş yapmak zorundayız. Elde edebileceğim her şey çok önemli benim için. Bu öğleden sonra 5'te getireceğim kadını dedi Sean. Ondan sonrası sana ait. Hep birlikte Otto ile hemşirelerini uğurlamak için piste gittiler. Alman kızları Gary'yi gece yaptıkları için sadece bağışlamakla kalmamışlardı. Gary kendilerini reddetmekle hem saygılarını kazanmış hem de heyecanlarını arttırmıştı. Ayrılırken genç adamı yine yüzü kızarana kadar öptüler, okşadılar ve kucakladılar. Bir daha iyi şakalar yaparız diye söz verdiler. Sonra uçak havalanıncaya kadar pencereden el salladılar. 2 mil kadar uzaklaşıp 40 metre kadar yükseldikten sonra Sean uçağı ani bir dönüşle geri çevirdi ve 10 metreye kadar daldı üzerlerinde. Kızlar hala el sallıyorlardı. ''Kovboy ne olacak?'' diye söylendi Gary Toyota'nın direksiyonuna geçerken. ''Geliyor musun Bella?'' ''Ben babamla döneceğim.'' Isabella babasının ağzından bir şeyler kapmanın ağabeyini konuşturmaya çalışmaktan daha kolay olduğunu bilirdi. İkinci kamyona koşup Şahsa'nın yanına atladı. Konuşma fırsatını ele geçirinceye kadar kamp yolunu yarılamışlardı. ''Kimmiş bu Elsa Pignatelli ve adını neden daha önce duymadım?'' diye sordu. Şahsa şaşırmış görünüyordu. ''Onu da nereden duydun?'' ''Bana güvenmiyor musun baba? Ben senin özel yardımcın değil miyim?'' Adamı kurnazca suçlu durumuna itince Şahsa hemen kendini temize çıkarmaya çalıştı. ''Özür dilerim Bella ama bu bir güvenip güvenmeme konusu değil. Çok ama çok gizli bir şeydi.''
''Burada olmamızın gerçek nedeni bu kadın değil mi?''
Ancak Şahsa hala konuşmaktan kaçınıyordu. Elsa Pignatelli müthiş bir avcıdır. Son 3 mevsimdir Şam'la avlanıyor. Aslan ve leopar avlamaktır tutkusu. Şan'ın da müşterilerine büyük hayvanlar bulma konusunda nam saldığını bilirsin.
''Biz kadının aslan öldürmesini seyretmeye gelmedik herhalde.'' diye Isabella ısrar edince Şahsa başını sallayarak pes etti.
Pignatelli'nin varlıkları arasında bir dizi kimya fabrikası vardır. İlaç, suni gübre, böcek ilaçları, plastik ve boya. Bizim ilgilendiğimiz bir iki patenti elinde bulunduruyor.
Peki öyleyse neden Gary Roma'ya ya da kadın nerede oturuyorsa oraya gitmedi?
Lozan'da oturur.
Peki neden Gary ona gitmedi ya da kadın adamlarından birini ona Johannesburg'a göndermedi de vahşi ormanlardaki bu Tarzan sahnesinde buluşuluyor? Bu esrarın nedeni ne?
Şahsa kamyonun hızını kesip tüm dikkatini nehrin kayalık bölümünü aşmaya verdi. Kamyonu karşı yamaca çıkardıktan sonra konuştu ancak. ''Sana anlatmadığım için bağışla beni ama söyleyecektim. Biz sadece böcek ilaçlarıyla ilgilenmiyoruz.'' Dünyada Pignatelli Sanayi ile Armscor'un başkanı arasındaki bir konuşmayla ilgilenecek pek çok dost olmayan insan vardır.
Armscor şapkanı giydiğine göre silah sanayi ile ilgili bir şey olmalı.
Şahsa düşünceli bakışlarla baktı kızına. Isabella saçlarına renkli bir eşarp bağlamıştı. Rüzgardan yanakları da kızarmıştı. Çok güzeldi. Şahsa ona güvenmemiş olduğunu düşününce hafif bir suçluluk duydu içinde. Isabella onun bir parçasıydı. Ona güvenmemek, kendine güvenmemekten farksızdı. ''Seninle en son kullanılacak silahı konuşmuştuk.'' dedi.
''Nükleer silah değil herhalde. Bomba elinizde zaten. Skylight operasyonu için o kadar gürültü koptu.''
''Hayır, nükleer silah değil ama korkarım onun kadar berbat bir şey. Kitlesel ölüm sağlayan silahlara karşı olan nefretini benim de paylaştığımı bilirsin. Ancak bu silahların kullanılması asla düşünülemez. Bunların etkinliği var olmalarındadır.''
''Ama bunlar var olurlarsa er geç kaçığın biri bunları kullanacaktır.'' dedi Isabella.
Şahsa başını salladı. ''Bunu daha önce de tartıştık yavrum. Ortada olan gerçek şu, bana yurdumun kendini savunmasını sağlama görevi verildi. Hangi silahların ahlaki açıdan daha geçerli olduğuna karar vermek seçeneği benim elimde değildir.''
''Daha kötü bir şeye ille de ihtiyacımız var mı?''
''Küçücük ülkemize karşı büyük bir nefret var dünyada. Düşmanlarımızın çok küçük bir grubunun kurnazca yönettiği bir şey bu. Dünya gençlerinin beyinlerini yıkayarak bizi ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırılmamız gereken canavarlar olarak gösteriyorlar. Yarının karar verecek kişileridir bu gençler. Bir gün bir Amerikan deniz gücünün kıyılarımızı ablukaya aldığını göreceğiz. Avustralya, Kanada ve diğer bütün Commonwealth ülkelerinden destek alan bir Hindistan istilasıyla karşı karşıya kalabiliriz örneğin.''
''Baba, bu biraz aşırı hayal kurmak olmuyor mu?''
''Şimdilik uzak, doğru. Ama Londra'dayken İngiliz işçi hükümetinin etkili üyeleriyle tanışmıştın. Amerikan Demokrat Partisi üyeleriyle, bu arada Teddy Kennedy ile konuştun. Onun sana ne söylediğini hatırlıyor musun?''
''Hatırlıyorum.''
Isabella babasının söz ettiği günü hatırlayınca sakinleşmiş gibiydi. ''Hiçbir ülkenin, hatta süper güçlerden birinin bile bizim iç işlerimize silahlı bir müdahaleyi ciddi olarak düşünmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.''
''Ama elinde bomba var ya.''
''Nükleer silahlar pahalı şeylerdir. Fırlatılmaları güçtür. Etkilerini kontrol etmek ya da sınırlamak olanaksızdır. Daha başka caydırıcı silahlar da vardır.''
Elsa Pignatelli bir seçenek mi sağlayacak yani? Bize neden yardım etsin ki?
Elsa Pignatelli bizim sempatizanımızdır. İtalyan Güney Afrika Derneği üyesidir. Afrika'yı bilir ve anlar. Avcıdır ve bu kıtayla başka ilişkileri de vardır. Babası 1935'te Habeşistan'ı işgal eden General De Bono'nun kurmaylarından biriydi. Kocası Rommel'in emrinde Batı çölünde çarpışmış ve Bingazi'de tutsak düşmüştür. Güney Afrika'da 3 yıl savaş tutsağı olarak kaldığı sırada bu ülkeye karşı ölümüne kadar süre gelen bir bağlılık duymuştur. Bu duygularını karısına da aşılamıştır. Kadın iş yapmak ya da avlanmak için sık sık gelir Afrika'ya. Bizim karşılaştığımız sorunları anlar ve tıpkı bizim gibi dünyanın bize zorla kabul ettirmek istediği basit çözümleri reddeder. Bu toplantıda onun isteğiyle düzenlendi zaten. Isabella bazı sorular sormak isterdi ama babasının o konuya kendi isteğiyle gelmesini beklemenin daha akıllıca olduğunu biliyordu. Kamyonun önünden geçen impala sürüsünü bile görmeden bakıyordu engebeli yola. Bu buluşmayı sadece 4 kişi biliyor Bella. Signora Pignatelli kendi kadrosuna bile güvenmedi. Gary ile benden başka bir tek başbakan biliyor burada buluşacağımızı. Isabella ihanet duygusunu midesinin bir köşesinde yarattığı bulantıyı bastırdı güçlükle. Babasını söze devam etmemesi için uyarmak istedi ama sonra Nicky'yi hatırladı ve hiçbir şey söylemedi. 5 yıl önce NATO, Batı Avrupa'daki 2 kimyasal madde şirketiyle savaş koşulları altında kullanılabilecek bir sinir gazı geliştirilmesi için anlaştı. Geçen sonbaharda çoğunlukla İskandinavya ve Hollanda sosyalist hükümetlerinin baskısıyla anlaşmalar iptal edildi. Ancak bu silahların geliştirilmesi için büyük çalışmalar yapılmıştı ve şirketlerden biri istenen koşullara uygun bir gazı üretmiş ve denemişti.
''O şirkette Pignatelli kimya sanayi miydi?'' diye sordu Isabella. Babası başını sallayınca da ''NATO'nun öngördüğü koşullar neydi?'' dedi.
Silah depolanma ve nakliye açısından güvenli olacaktı. Pignatelli her biri kendi başına tümüyle zararsız olan 2 madde geliştirdi. Bunlar hiçbir tehlike olmadan kara ya da demir yoluyla tankerlerle nakledilebilir. Ancak birleştiklerinde havadan ağır bir gaz oluştururlar ki bu da Amerikan gaz odalarında kullanılan siyanürden yaklaşık 11 kat daha zehirlidir.
Peki ama neden baba? Korkunç bir şey bu, neden?
Şahsa omuzlarını silkti. Kendimizi nefrete karşı savunmak için. Gaza Sindex 25 kod adı verildi. Ani ve sessiz ölüm dışında başka istenen nitelikleri de var.
Ne kadar cesaret verici dedi Isabella. Neymiş bunlar?
Kokusuzdur. Herhangi bir uyarı olmadan ani bir ölüm yani. Ama istenen bir koku verilebiliyor. Olgun elma kokusu, yasemin kokusu, hatta istersen Chanel No. 5 parfümü.
Baba çirkin bir şaka bu, sana hiç de yakışmıyor.
Aynı zamanda kalıcı da değil. Karıştırılmadan 3 saat sonra çözülme başlıyor. Ondan sonra da zararı falan kalmıyor. Bu da çok iyi bir şey. Düşman ordusunu gaz bombardımanına tuttuktan 3 saat sonra kendi birliklerini o bölgeye sokabilirsin.
Ne kadar da güzel diye mırıldandı Isabella. Bunun politik olanaklarının başbakanın dikkatinden kaçmadığından eminim. Örneğin 1 milyon kara derili ayaklandığı zaman.
Şahsa içini çekti. Bunu düşünmemeliyiz bile.
Ama sen düşünmüştün değil mi baba?
Adamın sessizliği sorunun onaylanmasıydı. NATO'nun anlaşmaları iptal ettiğini söylemiştin.
Bu Sindex 25'i sadece Pignatelli mi üretiyor?
Hayır, onlar gazı üretip denediler. 25. prototipti bu. Onun için Sindex 25 dediler. Ancak NATO siparişi iptal edince üretimi durdurup stoklarını dejenerasyona bıraktılar.
Isabella yan gözle baktı babasına. Dejenerasyon mu?
Dediği gibi ömrü çok az bir ürün bu. Depolama ömrü çok kısa, sadece 6 ay. Bozulanların yerine hep yenisinin üretilmesi gerek.
Capricorn kimya sanayi için çok kârlı bir iş desene.
Babası bunu duymazlıktan geldi. Signora Pignatelli bize üretim planlarını verecek. Çok karmaşık ve pek az yanılma payı taşıyan hassas bir üretim söz konusu.
Üretime ne zaman başlayacaksın peki?
Şahsa güldü. O kadar da acele etme küçük hanım. Signora Pignatelli'nin planları ve formülü satacağı kesin değil henüz. Burada bunu konuşacağız işte. Şansa saatine baktı. Yarım saat sonra yemek zamanı ve biz hala yoldayız.
29. ayrımın sonu. Sayfa 271.